sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bu hafta sizleri çok değerli bir bilim insanımızın yaşamına konuk etmek istiyoruz. Ömrünü Türk tarih yazımına adamış bir profesör. Öyle ki Osmanlı tarihini tüm dünya onun objektif bir bakış açısıyla kaleme aldığı eserlerinden öğreniyor. Kitapları dünyanın en iyi üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Döneminin en saygın 2000 bilim adamından biri olarak kabul ediliyor ve tarihçilerin kutbu olarak anılıyor. Sizlerin de tahmin edeceğiniz gibi bu hafta asırlık bir çınarın, Profesör Doktor Halil İnalcık'ın yaşamına konuk oluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dilerseniz önce onun çocukluk yıllarına, ülkesine ve köklerine olan derin bağının filizlendiği zamanlara uzanalım. Nerede ve nasıl bir ailede dünyaya geldi? Nasıl bir eğitim aldı? Bu sorularımızın ve daha fazlasının yanıtlarını birlikte keşfedelim. Halil İnalcık, nüfus kayıtlarına göre 1916 yılında Osmanlı Devleti'nin işgal altında olduğu zor bir dönemde dünyaya geldi. Annesi Ayşe Bahriye Hanım, babası ise Kırım göçmeni Seyit Osman Nuri Bey'di. Onun doğduğu günlerde Haydarpaşa Garı'nın İngilizler tarafından bombalandığını söylemişti annesi. Bir başka olasılık da Haydarpaşa Garı'ndaki cephanenin sabote edilerek patlatıldığı 6 Eylül 1917 yılında dünyaya gelmiş olduğudur. Annesi ve babasının kökleri, tanışmaları ve çocukluğunun geçtiği yerleri Halil İnalcık'ın o duygusal ve içten anlatımından dinlemek ister misiniz?
Babamın pasaportu Rus tebaası Kırım'dan geliyor. Babası Es-Seyyid Halil Efendi. Han Camii'nin müezzini. 1905 yılında Rus-Japon Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. 1905'te. İşte orada o zaman Seyit Mehmet Efendi binbaşı, Bahriye binbaşası Vezde'de oturuyor. Babam da orada çalışıyor. Orada tanışıyorlar ve anneme orada talip oluyor. Annemin dedesi Eyüp'te Naksibendi tarikatının şeyhiydi. Kızıl Toprak'ta iki köşk yapılmış. İki kızı üçün Şeyh Efendi'nin. Aminem'in köşkü. Ben orada doğdum. İyi hatırlarım. 5 çam vardı. Büyük 4 dönümlük bir arazi. Bostan kuyusu. O zaman bostan oraları. Çocukluk işte. Bostan'da gezerdim. Bostan kuyusuna düşeceğim diye Aminem bas bas bağırırdı. Arkamdan. Efendim. Kalamış'ı çok severim.
İlkokula İstanbul Saraçhane'deki Numune-i İrfan Mektebi'nde başladı Halil İnalcık. Babası bir vatansever ve cumhuriyet aşığıydı. İstanbul'daki işleri de iyi gitmeyince ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. O günlerde bir Yahudi mahallesi olan meşhur Şengül Hamamı'nın arkasındaki bölgede bir konağa yerleştiler. Eğitimine Ankara Gazi Mektebi'nde devam eden Halil İnalcık, ilkokul eğitimini burada tamamladı. Babası ticaret için Mısır'a gittikten kısa bir süre sonra İnalcık, Sivas Muallim Mektebi'ne başladı. Kendisi bu gidişi bir sürgün olarak nitelendirecekti seneler sonra. Sivas'taki eğitimi sürerken rahatsızlandı Halil İnalcık. Anne yüreği dayanamadı bu duruma ve oğlunu tekrar baba ocağına getirdi. Ankara'ya döndükten sonra Gazi Muallim Mektebi'nde eğitimine devam etti. Atatürk'ün okulu ziyaret etmesi ve onunla da sohbet etmesi çok etkiler Halil İnalcık'ı. Sevgili dinleyicilerimiz, Yüce Önder'le bu anısını gelin Halil İnalcık'ın kendi sesinden dinleyelim.
Coğrafya dersine hazırlık yapıyorduk. Ben harita, Orta Doğu'nun haritası önümde, onu çiziyordum. Ata kendi mahiyetiyle birdenbire kapı açıldı. Kendi mahiyetiyle odamızın içine girdi. Odaya girdi. Parmağını Medine üzerine koydu. Neresi burası dedi. Bu şehrin adı nedir dedi. Yesrib dedim. Başka adı dedi. Medine'tin Nebevi'dir. Biliyorsunuz İslam'dan sonra Medine'tin Nebevi, peygamber şehri, Medine. Fakat bizim kitaplarda eski halıyla yazılmış, Yesrib diye yazılmış. Medine'den önce ben Yesrib dedim kitaba göre. Fakat güldü ve başka adı bilemedim birdenbire. Medine değil mi dedi. Bundan sonra Kızıldeniz'e parmağını koydu dedi. Bu denizin adı dedi, Bahri Ahmer. Başka adı yok mu? Yani Kızıldeniz dedirtmek istiyor, Türkçü tabii. Şap Denizi dedi, bir adı da denizin Şap Denizi. O yine beğenmedi, Kızıldeniz değil mi dedi. Ondan sonra hep tebessümle beni düzeltiyor tabii. Ben panik halindeyim tabii. Atatürk karşımda. O beni imtihan ediyor.
Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'ne geçme ve okulu burada tamamlama sebebi ise Ankara'daki okulun ilkokul öğretmeni yetiştiren kısmının kapanmasıydı. Balıkesir'deki okul da çok kıymetli öğretmenlerin eğitim verdiği bir bilim yuvasıydı. 1935 yılında liseden mezun olduğunda Halil İnalcık, diğer derslerin yanı sıra ona analitik düşünme yeteneği katan çok iyi bir matematik eğitimi almıştı. Ayrıca okul kütüphanesindeki tüm Fransızca yazılmış kitapları okuyabilecek düzeyde öğrenmişti bu dili. Okulu bitirdikten sonra Mısır'dan gelen acı bir haberle sarsılır Halil İnalcık. Babası vefat etmiştir. Ancak o seneler sonra dahi babasının mezarını bulamaz ve bu elim olay onun içinde daima bir yara olarak kalır. İnalcık bu tarihten sonra daha güçlü olmak zorundadır. Aldığı bir haber onun yaşamında dönüm noktası haline gelir. Atatürk'ün Ankara'da Türk tarih tezi araştırmalarına katkı sunacak bir bilim yuvası inşa ettiğini öğrenir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulacak ve buraya yatılı öğrenciler alınacaktır. Ona bu haberi veren dönemin milletvekillerinden Sadri Maksudi'dir. Onun ve kızı Adile Hanım'ın Halil İnalcık'ın eğitim hayatına yön veren isimler olduğundan söz edilebilir. Seneler sonra öğrencilerle gerçekleştirdiği bir söyleşisinde Profesör Doktor Halil İnalcık, Atatürk'ün tarih araştırmalarına verdiği önemi şöyle ifade eder.
Atatürk, tarih ilmini, tarih şuurunun önemini kavramış bir liderdi. Onun için bütün son senelerini dil ve tarih araştırmalarına vermiştir. O zaman 4 cilt tarih kitabı çıkardı. Bu 4 cilt tarih kitabı, tarih bilgilerini ve bu arada milli şuuru destekleyici bütün mekteplere dağıtılmış bir kaynaktı. Biz ondan tarihi öğrendik.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulacağı haberinden sonra Halil İnalcık hummalı bir çalışmaya başlar. Aslında aklında tarih alanında çalışmak fikri çoktan oluşmuştur İnalcığın. Tarih kitapları okuyarak kendini bu alanda geliştirmeye uğraşır ve çalışmalarının meyvesini de alır. Fakülteyi birincilikle kazanır Halil İnalcık. Onun ilgisini çeken konu Osmanlı tarihidir ve bu alanda çalışmaya başlar. Hocası Fuat Köprülü'nün bir seminerinde aldığı ödevi karşılaştırmalı ve objektif bir bakış açısıyla yapar. Ve Köprülü bu ödevi son derece başarılı bularak onun bakış açısından etkilenir. Halil İnalcık bundan sonra hocasının takdir ettiği ve önem verdiği, hatta diğer öğrencilerine örnek gösterdiği üstün bir öğrencisi olur. Başarılı bir üniversite eğitiminin ardından mezun olduğu okulun Yeni Çağ kürsüsünde ilmi yardımcılık görevini alır. 2 sene süren bu görevin ardından İnalcık okula asistan olarak kabul edilir. Seneler sonra dahi yabancı araştırmacıların örnek aldığı bir kaynak olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezini kaleme alır. Sevgili dinleyicilerimiz, gelin şimdi hep birlikte Halil İnalcık'ın sesinden dinleyelim bu çalışmasını.
İlk eserim Rumeli'de Hristiyan tebaanın, reayanın, isyanlarının milli hareketlerden ve devlet-halk boğuşmasından değil, o topraklar üzerinde çalışan Hristiyan köylünün bu ağlarla olan mücadelesi şeklinde görmek istedim. Yani Balkan devletlerinin, Balkan halklarının isyanlarını tamamen sosyal bir temele oturtmaya çalıştım. Bu metot şimdi Bulgaristan'da Grajdova isminde bir profesör hanım, aynı metotla Bulgar isyanlarını, Bulgar devletinin kuruluşunu incelemektedir.
Halil İnalcık'ın onu 1943 yılında doçentliğe yükselten tezi de doktora tezi gibi bir başvuru kaynağı haline gelir. Bu tezin başlığı ise Viyana'dan Büyük Ricaat'e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı'dır. Genç yaşında kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Halil İnalcık, hayat arkadaşıyla da bu zorlu yürüyüş sırasında tanışır. Arapçasını ilerletmek için Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne giden İnalcık, bu bölümde doçent olan Şevkiye Işıl'la 1945 yılında birleştirir hayatını. O günden sonra eşinin desteğiyle sürdürür çalışmalarını ve yaşamı boyunca onun desteğini her fırsatta dile getirir. 1949 yılında üniversite tarafından bilimsel araştırma yapmak üzere İngiltere'ye gönderilir. Dünyaca ünlü British Museum'da ve İngiliz Ulusal Arşivinde Osmanlılarla ilgili belgeleri inceleme fırsatı bulur. ...1950 yılında gittiği Uluslararası Tarihi İlimler Kongresi, İnalcık'a engin bir ufuk açan bir diğer dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu dönemin onun çalışmalarını nasıl biçimlendirdiğini şöyle anlatır Halil İnalcık.
Devletlerin tarihinden çok toplumların tarihini ele almak, sosyal tarih, ekonomik tarih üzerinde, nüfus tarihi üzerine yoğunlaşmak, Osmanlı tarihinin devlet, hanedan tarihi değil, Osmanlı toplumunun tarihini, Osmanlı kültürünün, medeniyetinin tarihini yapmak istedim.
Gerçekten de Halil İnalcık'ın çalışmalarında dikkati çeken nokta, konularının çok yönlü ve çeşitli olmasıydı. Kültür ve medeniyet, edebiyat, ekonomi tarihi gibi birçok alanda çalışıyor ve olayları toplumsal boyutlarıyla ele alıyordu. 1952 yılına gelindiğinde İnalcık, Viyana bozgun yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı işbirliği teziyle profesörlüğe yükselir. Çalışmaları ona uluslararası bir ün ve başarı kazandırır. 1953-54 ders yılında Kolombiya Üniversitesi'nde İslam tarihi ve kültürü üzerine ders vermeye başlar. Bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaasına karşı nedenli hoşgörülü olduğunu ispatladığı çalışmaları tüm dünyada büyük ilgi görür. Balkan tarihi alanında çalışan Batılı tarihçilerin Osmanlı tarihine bakış açısını büyük ölçüde değiştiren çalışmalara imza atar Halil İnalcık. Bu çalışmaları tarih literatürüne katmadan önce Balkanların Osmanlı egemenliğinde karanlık bir dönem yaşadığına dair hakim bir görüş olduğundan söz edebiliriz. Onun çalışmaları bu konuya eğilen bilim insanlarını aydınlattı. ...1956-1957 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulunduğu sırada William Langer'ın hazırladığı Dünya Tarihi Ansiklopedisi'nin Osmanlı Tarihi bölümünün editörlüğünü üstlenir. 1961'den fakülteden emekli olduğu 1972 yılına kadar dünyanın sayılı üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak bulunur ve araştırmalar yapar. 2 emekli olduktan sonra Halil İnalcık'ı nasıl bir yaşam bekliyordu? Elbette yılların birikimi daha birçok bilim yuvasında yeni fidanlar yetiştirecek, yeni araştırmacılar için yol gösterici olacaktı. Sevgili dinleyicilerimiz, dilerseniz Halil İnalcık'ın emekliliğinden sonra gerçekleştirdiği çalışmalarına önümüzdeki hafta değinelim. Gerçekten emekli olmuş mu tarihçilerin kutbu? Bir sonraki programımızda karar verelim. Onu daha nasıl başarılar bekliyor, milletine hizmet yolunda hangi çalışmalara imza atıyor, bir sonraki programımızda öğrenelim. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin sesleri.